Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programına daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
Sevgili hocam, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim başlamadan önce. Bu program kayıtlarımızı hem Erkam Radyo'nun internet hesaplarında hem de YouTube'da izleyebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. İyilikler, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Bu noktada bizler de daha önceki programları dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmanızı arzu ediyoruz. Bunu belirtmiş olayım. Bugün de İrfan gündeminde kısmet olursa Berat'ı konuşacağız.
Evet.
Tabii daha önce de hocam İrfan gündeminde Miraç gecesini konuştuk. Bazı önemli regaibi konuştuk. Ve 3 aylarında içindeyiz. Ramazan'a da az kaldı. Berat da bunun göstergelerinden biri.
Evet.
Berat'la ilgili hocam neler söylemek istersiniz?
Teşekkür ederim. Şimdi tabii Berat Kandili hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban-ı Şerif'in 14. gecesi diye kaydedilen bir gece. Kur'an-ı Kerim'de saraten ismen Berat gecesi diye bir kayıt geçmiyor ama Duhan suresinin ilk ayeti kerimelerindeki fi leyletin mübareke hamim inna enzelnahu fi leyletin mübareke ifadelerinde, yani biz onu mübarek bir gecede indirdik lafızlarından bazı müfessirler bundan maksadın Berat Kandili, Berat Gecesi olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Yani malum Kur'an-ı Kerim'in nuzulü ile ilgili iki geceye vurgu var. Bunlardan birisi Kadir Gecesi ve bununla ilgili özel ve özgün bir sure var. Orada inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr ifadeyle başlayan surede Kadir Gecesi'nde indirildiğini ifade ediyor Allah Teala Hazretleri. Bir de mübarek gece diye. Bunun da Kadir Gecesi olabilme ihtimali de var ama hayır, bu Kadir Gecesi değil, Berat Gecesidir diyen müfessirler de var. Şöyle, yani Berat Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan Beyt-i Mamur'a, dünya semasına bir defada indirildiği ve Kadir Gecesi'nde ondan sonra tenzil ile, yani peyderpey 23 yıl süreyle indirilmeye başlandığı ifade ediliyor. Yani Berat Gecesi'nde levh-i mahfuzdan Beyt-i Mamur'a indiriliyor ve ondan sonra akabinde gelen Ramazan'ın 27. gecesi olan 610 miladi yılının Kadir Gecesi'nde ilk defa inmeye başlıyor. Malum o Hira mağarasındaki İkra, Bismi Rabbikellezî halak ayeti kerimeleriyle orada tenzile başlıyor. Yani peyderpey inmeye, ama önce toptan indiriliyor. Bu yüzden bu ayeti kerimenin devamında da bu gecede, bu Berat gecesinde hikmetli bir takım işlerin birbirinden ayrılıp işte tefrik edildiği, ilgili makamlara, yerlere, meleklere tevdi edildiği şeklinde ifadelerle, yani bu gecede bir takım güzel ve olağanüstü hadiselerin meydana geldiği ve görevli meleklerin bunları işte Cenab-ı Hakk'ın katından ahzettikleri şeklinde yorumlanan Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinde de buna atıflar var. Yani bu gecenin böyle bir mübarek gece olduğu, rahmet-i ilahiyenin feyzan ettiği, taştığı, coştuğu bir gece olduğu, efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle Cenab-ı Hakk'ın koyun sürülerinin tüyleri sayısınca insanı mağfiret ettiği şeklindeki rivayetlerin geçtiği bir mübarek gece. Adı da Berat. Berat malum insanın bir şeyden kurtulması, beraat etmesi veya bir belge alıp vesikalandırılması kurtuluşunun manasına geliyor. Ama bugün ben, izin verirseniz biraz, yani bu beraat kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de işte tebriye, bera, teberra filan şeklinde de kullanımları var. Bu kullanımlardan yola çıkarak Ramazan başına müsadif bulunan bu günlerde bir Müslüman için bu kelimenin kökü olan teberranın, uzaklaşmanın nelere ve nasıl olması gerektiğine işaret etmek istiyorum.
Çok güzel.
Bir de bunun zıddı olan tevella var. Yani bunun karşıtı manada. Biri uzaklaşmak, beri olmak, öbürü tevella, yaklaşmak, dost olmak manasına. Yani insanın gündelik hayatta ya bu dünya hayatına ait bazı konular var ki onlara mesafeli durması, uzak olması gerekiyor. Bazı konular var ki onlara yakın durması ve dost olması gerekiyor. Şimdi bu beraat vesilesiyle biz nelerden teberra etmeliyiz? Bir de bu teberra ve tevella kelimesi malum bizde Ehl-i Beyt geleneğini öne çıkaran Alevi ve Şia geleneğinde de kullanılan bir kavramdır. Orada biraz daha farklı bir anlam kazanmış. Onlar Hazreti Ali'nin dışındakilerden teberra edip Hazreti Ali'ye tevella ve dost olmak manasında biraz daha münhasır bir mana
kapsamı
vermişler.
Daraltmışlar hocam.
Evet, biz bunu biraz daha işte kelime-i tevhidin içerisindeki nef ve isbattan başlayarak, yani la ilahe kısmı aslında bir teberradır. Yani bütün Allah'ın dışındaki tanrılardan teberra, illallah ise bir tevelladır. Yani bütün tanrılardan gönlümüzü arındırıp dünyaya veya ne bileyim işte hatırımıza gelen ne kadar tanrısal şey varsa, mefhum varsa bunların hepsinden teberra edip sadece ve sadece bu alemin yegane var edicisi, yaratıcısı olan Zat-ı Pâk'e dost olmak manasına tevella ile başlamak lazım belki. O bizim çünkü tek tevellamız, tek dost olarak göreceğimiz, sığınağımız, barınağımız orası. Ondan sonra işte her türlü şirkten, küfürden, zulümden, isyandan teberra edip hakka, hukuka, adalete tevella etmek beşeri münasebetlerde. Yine bizim tevella ve teberra ile sorumlu olduğumuz alanlardır. Yani bir Müslüman asla zulümle, asla haksızlıkla, küfürle tevella edemez, ona dost olamaz. Ancak ona teberra eder. Yani ondan uzak olmayı,
mesafeli
durmayı ama öbür taraftan imana ve hakka yakın durmayı ve onlara dost olmayı hayatının merkezine alır. Yani insan neyle dost olacak, neyle mesafeli duracak, buna karar vermesi, hele hele böyle beraat gecesi vesilesiyle bu konumunu gözden geçirip bu durumu ile ilgili bir şeyleri tadat edip şöyle zihninden geçirmesi bence anlamlı bir şey. Yani Ramazan'a girerken ben Ramazan ikliminde neleri terk edeceğim, nelerden uzaklaşacağım ve özellikle katmerli olarak mühür basarak yani onlardan uzaklaşmaya cehd edeceğim, nelere de dost olacağım. Bunun kararını verirken gerçekten önemli bir adım atmış olacak. Tabii bu milletin ve bu ümmetin düşmanlarına karşı teberra ile onlardan uzaklaşarak bu milletin kendisine ve bu milletin dostlarına, sevenlerine elbette tevella etmesi, onlarla gönül bağı içerisinde olması, olmazsa olmazıdır bir Müslüman için baktığımız zaman tevella. Keza nefsimizden, nefsimizin hevasından, çünkü innen nefse lemmâratun bissû, yani nefis dediğiniz şey kötülüğü emreden bir şey. Efe ra'ayte men ittehade ilâhehu hevâhu, yani insanın hevasının da böyle bir tanrılaşma özelliği var. Nefsimizden, nefsimizin hevasından teberra edip, uzaklaşıp Rabbimize ve onun razı olduğu amellere ve davranışlara tevella etmemiz, dost olmamız, orada varlığımızı bulmaya çalışmamız elbette çok anlamlı olur. Yani her türlü kötülük hatırımıza gelen, her türlü kötülük.
Yani bizim cimrilik.
Cimrilik.
Bundan uzak duracağız değil mi?
Kesinlikle. Ondan teberra edeceğiz. Sehavete, cömertliğe olabildiğince dost olacağız.
Yani haset.
Aynen. Haset keza öyle. Öfke, gadap. Mesela bunlar da bizim teberra edip kendimizi frenleyeceğimiz ama hilim gibi kendimizi tevella ile dost olacağımız vasıflar var. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bir Müslüman için normal gündelik hayatta özellikle teberra edeceği şeylerle ilgili bize yoğun tavsiyelerinin bulunduğu bir sure-i celle var. O Hucurat suresidir. O sure-i celle de aslında gündelik hayatımızda hepimizin hazır beraat söz konusuyken teberra edeceğimiz bu şeyleri belki konuşmamız çok anlamlı ve önemli olur diye düşünüyorum. Orada mesela Allah Teala diyor ki bir ayet-i kerimede Hucurat suresinde Ya eyhellezine amenu in ca'ekum fasikun binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehaletin fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Yani ey inananlar, ey müminler, bir fasık, yani günah, hayır, şer, ayırt etmeden, efendim nerede günaha girdim, nerede harama düştüm, böyle bir kaygısı olmadan hareket eden,
özensiz
bir insanın, bir fasıkın, bir günahkarın size getirip bir haber duyurması, bir şey anlatması, sözlü yazılı nasılsa vermesi takdirinde siz sakın ha fetebeyyenu, araştırmayı, bunun gerçek mi doğru mu olduğunu
tetkik
etmeyi ihmal etmeyin. Fetebeyyenu. Eğer böyle yapmazsanız, evet, fetebeyyenu, en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu. Yani böyle yapmazsanız birden bir kavme, bir gruba, bir insanlar kitlesine zarar verirsiniz, günaha girersiniz, kalplerini kırarsınız ve sonra bu yaptığınızdan pişman olursunuz ama faydası yok. Aslında bu tam da bugünün sosyal medyası için özel kurgulanmış bir metin gibi. Yani sizin önünüze, sizin işte face'inize, sizin sayfanıza,
Twitter'ınıza,
Instagram'ınıza düşmüş bir haber. Siz de bunu gördünüz, hiç araştırmadan hemen retweet ediyorsunuz veya paylaşıyorsunuz veya
yorum yapıp
bir şeyler de ilave ederek gönderiyorsunuz ama hiç astarı yok. Yani bu ne kadar büyük bir kul hakkı, ne kadar büyük vicdan yarası. Yani bu ayeti kerime burada dura dura bir müminin bunu yapabilmesinin
izahı yok.
Ben şeyini anlayamıyorum. Yani mantığını anlayamıyorum. Yani bu ayeti kerime burada duracak bir inanan için. Yani Allah Teala diyecek ki size bir haber getirmişse bir fasık, siz o haberin doğruluğunu araştırmadan asla bir hüküm vermeyin, asla bu haberi başkasıyla paylaşmayın. Çünkü yaptığınızdan pişman olursun diye bunu uyaracak bize. Biz de bütün bunlara rağmen bizim sayfamıza düşen veya bize bir şekilde ulaştırılan tweet vesaireyi retweet ederek veya işte başkalarıyla paylaşarak, yorum yaparak yazacağız. Bu gerçekten çok vicdan yarası bir iştir. Yani o bakımdan
çok mühim hocam. Linç kültürünün bir parçası oluyoruz.
Evet. Çünkü orada hani insanlar da o sahte hesap ne diyorlar ona?
Şeyler hocam.
O sahte hesaplarla yüzlerini göstermeden bunları köpürterek aynı zamanda paylaşıyorlar.
Bot hesaplar.
Ne?
Bot hesap da deniyor hocam.
Evet. Yani o sahte hesaplarla yapıyorlar. Biz de onlara alet oluyoruz. Yani tetikçi oluyoruz, Allah korusun. Ne kadar kötü bir şey.
Birisinin iftirasını yani gönüllü insanların tetikçisi oluyoruz.
Aynen. İnsanların iffeti var, İzzeti var, onuru var. Hiç kimsenin iffetine, onuruna, izzetine zarar verme hakkımız yok. Çünkü aynı şey bizim için de geçerli. Yarın bir başkasının bizim iffetimizle, izzetimizle, onurumuzla ilgili böyle bir yalan haber uydurmayacağına kim garanti verir?
Hiç kimse garanti verir.
Ha öyleyse bunun yolu bir başkasının iffeti, izzeti, onuru söz konusu olduğunda onunla ilgili bir haber varsa mutlaka bunun önce doğruluğunu araştırmak lazım. O doğruluğunu araştırdıktan sonra bunu yaymak, eğer bir insan kitlesini korumak amacına matufsa eyvallah, olabilir belki. Ama böyle bir amacı yoksa yine kötülüğü yaymanın danışkası.
Bir anlamı yok.
Yani kötü olan, çirkin olan şeyi ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok köpürtürseniz, ne kadar çok ondan bahsederseniz o kadar meşrulaştırırsınız. Yani eskiden aslında daha doğrusu İslam hukukunda en ağır ceza verilen suçlar var. Nedir bu? Zinadır. Rejim cezası var. Şarap içmektir, rakı içmektir. Ama İslam bunlara ne zaman ceza veriyor? Bunu ala mele-i nas yaparsa. Mesela zina suçunun en az 4 şahitle görülmesi gerektiği gibi bir kural koymuş. Yani 4 şahitle görülecek olan bir zina suçu meydanda yapılıyor demektir. Yani
korkusuzca ve
meydanda herkes görsün diye yapılıyor demektir. Yani bir adam gizli kapılar ardında, kapalı yerlerde yapıyorsa bunu, zaten onu kimsenin görme şansı yok ve dolayısıyla o görülüp yaygınlaşmadığı için de kötülüğü de o kadar çok bulaşmıyor. Ama alamele innas, insanları göz önünde yapılıyorsa o zaman diyor ki arkadaş, sen artık insanlara kötü örnek oluyorsun, cezanı çek diyor din.
Çok ince, hassas noktalar hocam.
Şeyde de öyle. Yani bir adam evinde, barkında, insanları görmediği yerde işte o melaneti içiyorsa ona karışmıyor şey. Biraz sonra tecessüs ayetine gelecek. Yani yasak ama yani ona müdahale etmiyor. Ama sen herkesin gördüğü yerde bunu yapar. O zaman pardon bir dakika. diyor. Dolayısıyla yani bu tür hesaplarda da insanların onurlarını rencide edecek şeyler söylenmesi ve yazılması bunların meşruiyet kazanması gibi sonuç doğuracağı için bence çok buna üzerinde durulmuş ve Allah o yüzden diyor ki siz sakın siz olun böyle bir şey yapmayın diyor ayet-i kerimede.
Yani yine, mesafe koyacağız. Her habere aslında bir mesafe koyacağız hocam.
Kesinlikle.
Doğru mu değil mi? Bir de düşüneceğiz.
Bunun hakikat payı var mı? Yoksa biri oturdu kafasından yazdı mı bunu? Karnından uydurdu mu? İftira mı atıyor? Kasıtlı mı? Ona bakmamız lazım.
Ya bir ya, düşünme payı.
Ya vay be. Deyip böyle şaşırıp
zaten yani sarılıp
mal bulmuş. Mal tık tık tık tık hemen cevap yazıp veya yorum yapıp paylaşmak ya. Ya bir dakika ya. Ayıp ya böyle bir şey olur mu ya? Kim yapmış bunu? Lan deyip durup orada mesela asla retweet etmek veya paylaşmak gibi bir yanlışa düşmeyin lazım.
Çok önemli.
Bu bence bugün bizim yani işte o teberra edeceğimiz, beraat vesilesiyle teberra edeceğimiz hepimize. Çünkü hepimiz öyle veya böyle sosyal medyayı kullanıyoruz. Oralarda dolaşıyoruz. Bir şekilde bizim sayfamıza, bizim dosyamıza neyse
hayatımızın içinde
düşenleri seçmek ve orada
hakikatten son derece
rafine davranmak zorundayız. Evet. Rafine davranmak zorundayız.
Hocam çok başka önemli söylediniz. Çünkü şimdi beraat gecesi deyince hani bu konuyla ne alakası var gibi gelebilir ilk etapta. Halbuki beraat eğer esasında bir şeylerden uzaklaşmak,
teberra etmekse,
hakkın diyelim ki bize yasakladıklarını uzaklaşmaksa eğer, şu an en günümüzün içinde bulunduğumuz mesele bu ve burada bu mesafeyi koruyamazsak evet, zaten beraat
i̇şte
gecesi gelip geçiyor.
Bunu gündeme alıyoruz.
Evet
yani
hocam.
Bu vesileyle gündeme alıyoruz. Yani hani güncel olsun zaten.
Doğru.
Şeyin de başlığı
İrfan gündemi. Yani gündem yani.
İrfanı
aslında
gündeme taşıyoruz.
Evet hocam.
İrfani açıdan. Efendim yine bu ayet, bu Kur'an.
Yine Hucurat'ta mı hocam?
Hucurat suresinde bir başka ayet kelime var. Yani kardeşler arasındaki efendim gerilimin ortaya çıkmasından teberra etmek. Yani önce bu böyle bir gerilim ortaya çıkmaması veya çıkmışsa onun hemen ıslahı beyin edilerek, aranın bulunarak çözülmesi. Çünkü araların açılmasını Allah istemiyor. Diyor ki ve in taifetani minel mu'minina iktetelu fa aslihu beynehuma. Yani birbirleriyle alıp veren, vuruşan iki Müslüman grup karşı karşıya gelirlerse ya aman ne halleri varsa görsünler. Sakın ha. Bundan teberra edin. Yani bu sizin derdiniz olsun. Onların aralarını bulup bir dakika ne yapıyorsunuz ya? Aa bu sizin yaptığınız ayıp günah deyip ona müdahale edip bunu önlemenin ve ıslahı beyin etmenin, yani aralarını ıslah edip buluşturmanın, barıştırmanın derdinde olun. Yani ben ne karışayım canım? Yani ne halleri varsa görsün demek yakışmıyor Müslümana. Yani.
Mesuliyetimiz var hocam.
Aynen. Bir hadis şey diyor ya, Akif diyor ya, kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Adam sen de aldığıma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor ya. Aynı onun gibi yani görmezden gelmek gibi bir şansımızın olmadığını bilmemiz gerekiyor.
O zaman toplumsal huzursuzluk, barışsızlık, küslük, kavgaya hocam mesafeli olma lüksümüz yok.
Kesinlikle yok. Bu ayet-i kerimeye göre yok. Bu ayet-i kerimeye göre aralarında problem olan insanların eğer biz barıştırılmasına, kaynaştırılmasına, kavgasının sonlandırılmasına gücümüz yetiyorsa orada olmalıyız.
Kavgaya girmeyeceğiz yani hocam.
Yok hayır. Islah için.
Islaha gireceğiz.
Islahı beyin için. Islahı beyin için, sonuçlandırmak için, barıştırmak için kavgayı sonlandırmak.
O zaman tarafsız duracağız hocam.
Kesinlikle. Onun için Müslüman da toplumdaki Müslüman kardeşler arasındaki böyle bir problem olduğunda tarafsız davranarak, her iki tarafı da dinleyerek, her iki tarafın hakkını vererek, her iki tarafı da önemseyerek bunun çözümünü bulabilir yani. Bu ayette bunu anlıyoruz.
O zaman barıştırıcı ahlak bizim ahlakımız hocam.
Müslüman ahlakı elbet.
Barıştırıcı.
Barıştırıcı, kaynaştırıcı ahlak. Keza yine bu Sure-i Celle'nin bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazretleri insanların birbirlerini itibarsızlaştırmasından teberra edilmesini emrediyor. Enteresan. İtibarsızlaştırmak. Ne diyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la yashar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhun ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elkab. Müthiş. Diyor ki yani bir grup, bir kitle içinizden bir grup Müslüman kitlesi bir başka grubu sakın ola itibarına zarar verecek şekilde alaya almasın. Küçük görmesin. Ya şunlar haşa. Sakın ha. Yani Muhtemeldir ki o alay alanlardan daha da iyi olabilir. Muhtemeldir. Yani bunlar nötr sonuçta, birbirine denk şeyler ama yani o andaki yorumu konumu itibariyle ya biz ona benzeriz, yani biz farklıyız yani. İnsanlarda var böyle.
Kendini üstün vehmedebilir.
Böyle kendini farklı görme
eğilimine kapılır.
Evet. Narsist tavırlarla bu tip şeyler vardır. Bundan uzak durmak lazım. Yani böyle bir şeyden uzak durun. İtibarsızlaştırmayın kardeşinizi. Keza bir hanımlar grubu da bir başka hanımlar grubunu böyle kıskançlık veya başka sebeplerle alay almasın. Ya şuna bak, boyu posu, kıyafeti falan filan. Haşa. Böyle bir şeyi asla tenezzül etmeyin. Çünkü sizin bunu yapmanız kendinizi küçültür. Çünkü sonuçta başkasıyla ilgili değerlendirme yapıp onu küçültmeye çalışanlar kendinin bir takım kusurlarını gizlemek isteyenlerdir. Yani kendisinin kusurunu gizlemek isteyen başkasının kusurunu gündeme getirerek onu örtmek ister. Daha doğrusu boyunun yeterli olmadığını gören adam bir başkasının omuzuna basarak yükselmek ister. Bu aslında omuza basmaktır. Yani bu omuza basma hastalığından kurtulun. Bir başkasının omuzuna basmayın. Yükselmek istiyorsanız kendi gücünüze sığının. Yani başkasının omuzuna basarak, onu aşağılayarak, onu horlayarak yükseldiğiniz zaman siz yükselmiş olmuyorsunuz ki. Siz aksine tam küçülüyorsunuz, aşağılanıyorsunuz.
Yani anlayan için daha büyük bir alçalma.
Aynen öyle. Dolayısıyla böyle bir itibarsızlaştırma eyleminden sakına uzak durun ve birbirinizi ayıplayıp kınamayın. Birbirinizi lakaplarla da çağırmayın. Yani yakışmayan, hoşlanmadığı bir lakapla çağırmayın. Böyle bir lakapla çağırmanız insanları, ya onları küçültür ama sizi de küçültür. Ya ondan küçültmeye yönelik bir şeydir. Yani o ondan küçülmüş olmaz aslında. Ama siz küçülürsünüz. Dolayısıyla itibarsızlaştırma, efendim, değerini düşürme, toplum karşısındaki onun saygınlığına zarar verme şeklindeki bir eylem asla İslam'ın kabul ettiği bir şey değildir. Şöyle 3 ayların içerisinde bulunduğumuz bir günde bundan teberra etmeliyiz. Bu tür başkasını itibarsızlaştırma eylem ve davranışından teberra etmeliyiz. Asla ve kata böyle bir şeye yönelmeyiz. Bir başka ayet daha var burada yine.
Burada hocam önce söyleyeyim. Yani dalgacı olmayacağız.
Tabii istihza yok.
İstihza yok.
Evet.
Bu herkes için geçerli değil mi hocam? Yani
kendimizle
aslında ilgilenelim.
Evet.
Kendimizi ıslah
edelim. Kendi kusurumuza bakalım.
Kendi kusurumuza bakalım. Fakat insanları küçük düşürüp işte alaya alıp onların üzerinde kendimizi yükseltmeye çalışmayalım.
Aynen öyle.
Bugün yani bu da sosyal medyayla ilgili hocam. Çünkü tabii. İlk anlattığınız şey burada da özellikle sosyal medya şu an hani birisini küçülttüğümüz zaman büyüdüğümüzü vehmettiğimiz bir alem.
Aynen.
Özellikle mesela kavgalar, tartışmalar da bu yüzden çok prim yapıyor. Çünkü bu yani inanan insanlar kendi aralarında da kavga ediyor. Farklı meşrepte, mezhepte tiplerde kavga ediyor ve hep ortalama hocam aynı şeyler üzerinden oluyor. Yani en sonunda hakarete varıyor konular. Evet. İtibarını küçümsemeye varıyor.
Evet.
O zaman bundan da uzaklaşacağız kesin bir şekilde.
Bir Müslümana yakışmayan şeyler bunlar. Yani tamam. Cenab-ı Hakk'ın Hucurat Suresi malum bize İslami adabı, Müslümanca yaşamanın protokolünü öğreten bir suredir. Önce Hazreti Peygamber'in hanesinin önünde gürültü çıkaran, Efendimiz'i rahatsız eden, seslerini yükselten Bedevi Araplara mesajlar veriyor. Ondan sonra da işte bütün ümmete ömürleri boyunca dikkat edecekleri bir protokolü ve teberra edecekleri yanlışları sayıyor. Yani ahlaki yanlışları sayıyor. Şimdi bakın bir tane daha okuyacağım.
Buyurun hocam.
Okuyacağım. O ayet-i kerime daha da kapsamlı mesajlar veren bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu cütenibu kesiren minez zanni inne ba'de zanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da eyyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahih meyten fekerihtimuhu. Müthiş. Tam niyet okumayla ilgili. Yani insanların birbirleriyle ilgili niyetlerini okuma zaaflarına yönelik bir mesaj bu. Yani herhalde bunu demek istedi. Ben biliyorum onu, bunu kastetti zaten. Yani nereden biliyorsun? Yani
beyanı yoksa.
Beyanı yok. Ben hani konuşmasından yani bir takım siyak ve sibaktan ben bunu yani yüzünden anladım ben canım. Yüzünden anladım. Yüzünden böyle anladım. Tam işte zan bu. Zan da niyet okumak demek aslında.
Doğru.
Yani zanın tam karşılığı bugün Türkçe'de kullandığımız niyet okumak. Yani ben bir yerden bir çıkarımda bulunuyorum. Zannediyorum. İşte o niyet okumak. Var mı böyle bir hakkımız? Yani benim gönlümde olmayan bir şeyi sizin ya herhalde Kamil Hocam bunu demek istedi deme şansınız var. Bana sormadan benim gıyabımda üstelik.
Hakka gireriz hocam.
Aynen. İşte burada bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki sakın ha. Kimse ile ilgili böyle bir niyet okumaya, zanda bulunmaya ve bu zanla onu değerlendirmeye kalkışmayın. Çünkü zannın bazısı vardır ki ismin günahtır. Yani o niyet okumada yaptığınız şey aslında günaha adım atıyorsunuz. Ehim oluyorsunuz, günahkar oluyorsunuz. Buna dikkat edin diyor. Ondan sonra arkasından daha önemli bir şey söylüyor. Yani bu niyet okumanın ötesinde insanların niyet okumaya malzeme toplamak için yaptığı tecessüsler var ya. Yani böyle mahremine ulaşmak, mahrem yazışmalarına bakmak.
Işte yani onu rezil etmek için.
Ha tabii sosyal medyadan veya başka yerden. İşte sosyal medya çok yaygın olduğu için onu söylüyorum.
Hocam. Ama hayatın her alanında olabilir.
Her alanda. Yani onun bir yanlışını bulup.
Bir düşse de.
Ben de onu bir şöyle bir hırpalasam.
Şullansak üstüne.
Hırpalansak dediğimiz alanlar var. İşte orada diyor ki Allah ve la tecessesu. Tecessüs kelimesi casus kökünden biliyorsunuz. Casusluk yapmayın diyor Allah Teala. Yani insanların böyle bir casus gibi arkasından gidip nerede ayağa kaydı, nerede yanlış yaptı, nerede işte rezil edeceğimiz şeyler söyledi, nerede malzeme verdi bize, ona bakacak şekilde bir yanlış yola girmeyin, tecessüs etmeyin.
Yani hocam insani ilişkiler bağlamında birisinin günahını araştırmak, yani birisi hakkında onun niyetini okumak günah.
Evet.
Doğru değil mi?
Kesinlikle aynı zamanda bir de tecessüs etmekte. Yani kapıdan şöyle bakalım ya içeride ne var?
Acaba bir günah mı giriyor?
Orada bir halk
mı yasaklıyor Cenab-ı Hak?
Yasak tabii.
Meraktan baktık hocam.
Hayır hayır bakamazsın. Yani onun mahremi olan evinin, hanesinin, balkonuna bilmem perdeli evin içine bakamazsın. Dışarıda yapıyorsa ona bakarsın oradan müdahale edersin hatta.
Devletlerin hocam bu istihbarat teşkilatları falan bu kapsama girer mi?
Devletlerin istihbarat teşkilatları o başka bir şey.
Konu. O belki bir güvenlik konu. Olduğu için
güvenlik
hocam.
Güvenlik olduğu için ona da belli o anda izin verin. Oda da ifşa etme hakkınız yok. Evet. Yani bu adam bunu istismar ediyor mu? Orada bir yanlış yapıyor mu? Ülkeye, millete, dine zarar veriyor mu diye devlet elbette yapabilir bunu tabii ama devlet de orada onu bir kişiyle iki kişiyle sınırlı tutar. Orada hakikaten istismara açık bir şey varsa onu zaten tedbirini alır. Ama değilse bunun ötesinde yani bunları işte daha önce FETÖ yaptı bunu. FETÖ'nün yaptığı gibi.
Bizi rezil etmek için
birinin mahrem hayatına kuruyor. Girip koyunla bilmem neyi sokarak ondan sonra da onu işte dünyaya rezil etmek şeklinde bir şey. Bunlar tabii hakikaten yani yenilir yusulur şeyler değil. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin.
Hocam inne ba'dazan isim diyor ya Cenab-ı Hak. Yani bazı zanlar günahtır. Yani günah olmayanı şöyle mi algılamak lazım? Mesela gece yatıyorum.
Hüsnü zan var ya bir de. Onu söylüyor. Hmm. Yani iyi zan. Yani niyet okurken ya öyle değil bunu demek istemiştir aslında.
Yani aslında hüsnü zan yapsak tabii, orada zarara girmeyiz.
Hayır hayır. Hüsnü zan sonuna kadar yapabilirsin.
Yani mesela siz
ben,
diyelim ki.
O bizim
ki,
kardeşimiz. Ben bilirim. Süleyman'ı tanırım. Süleyman Bey kardeşim. Düzgün bir arkadaşımız. Siz yanlış anlamışsınız. Onu demek istemiş. Bunu demek istemiştir. Kesinlikle burada problem yok.
Bu güzel.
Bu çok güzel bir şey. Bunu Allah Teala teşvik ediyor. Peygamberimiz teşvik ediyor. Ama ya ben bilirim keratayı. O galiba
falan. Böyle yapmıştır. O günah.
O günah. Yani
çünkü ondan, bilmiyoruz.
Ondan bir şey çıkarıyorsanız, kötü zan çıkarıyorsanız, burada kötülüğe hamlediyorsanız o yaptığı işi orada problem var.
Yani, aslında çok yaygın bir hastalık hocam artık. Ama yani işte, herkes bizde şu paylaştıklarımızdan oluyor. Daha çok paylaşmadıklarımızın üzerinden
biz
konuşuyoruz.
Biz şöyle zannediyoruz. Yani fiziki olarak işlediğimiz haramlarla fiili ve manevi olarak işlediğimiz haramları eşit görmüyoruz. Yani şimdi şurada Allah korusun bir hamur var, şarap var, onu içiyor. Bunun haramlığı konusunda
şüphe yok.
Herkes haram ama diyor. Ya sen şimdi bu adamı suyu zannettin, bunun gıybetini yaptın deyince onu ya o sanki olabilirmiş.
Sen kapıdan girebilir.
Gibi zannediliyor. Halbuki öyle değil. Bak gayet
çok. İkisi de net.
Net yani Allah haram olduğunu söylüyor. Günah diyor ya yapma diyor bunu diyor.
Bir an hocam.
Suyu zanlı söylüyor. Bir de tecessüs var. Bir de arkasından bir de gıybet geliyor ayet-i
kerime. O zaman bu şöyle de oluyor hocam.
O ne diyor biliyor musun? Yani ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mısınız diyor. Bak bundan tiksindiniz diyor. Yani o gıybet etmeyi, gıyabında negatif değerlendirmede bulmayı ölü eti yemeye benzetiyor. Yani diri eti yemekten vazgeçtik. Ölü eti yemek gibi değerlendiriyor. Yani bunun artık yenilir yusulur tarafı yok.
Şöyle çok yapılıyor hocam şu an sosyal medyada. Mesela diyelim ki hocam sizinle uğraşmak isteyen biri sizin geçmişe dönük paylaşımlarınıza bakıyor. Mesela diyelim ki siz Suriye Savaşı'nda mesela ya savaş olmasın demişsinizdir. Mesela Ukrayna Savaşı'nda belki bir daha paylaşım yapacak, birkaç gün sonra belki yapacaktınız ama işte yapmadığınız için savaş yanlısı, işte orada insanlar ölünce demek ki içinden seviniyor gibi. Yani aslında sessizliklerimiz bile yorumlanıyor
işte,
hocam.
İşte bunların hepsi zan. Bu ayet-i kerime göre niyet okumaktır. zandır ve vebali muciptir. Yani bir Müslüman, Müslümanca yaşayan bir adam bunu yapamaz. Kimse hakkında yapamaz. Yani kimse hakkında yapamaz, yapmamalıdır. Hele bir Müslüman, bir Müslüman hakkında bunu yapmış olması, yani ölü kardeşin eti yemesi gibi ve bir de günaha dalması gibi fecaat bir şey. Onun için bunlardan sakınma konusunda Allah Teala'nın emri var. Sonra Allah Teala Hazretleri bunun devamında bir başka ayet-i kerimede de yine bizim teberra ve tevella edeceğimiz sosyal hayata ait bir ölçüler koyuyor.
Yani uzaklaşacağımız ve yakınlaşacağımız meseleler.
Aynen.
Beraat vesilesiyle.
Orada da diyor ki Allah Teala Hazretleri, yani soy, sop, ırk, mezhep, meşrep vesaire gibi konular sizin değerlendirmede öne çıkaracağınız konular değil. Ne diyor? Ya eyyühen nasu, inna halaknakum min zekerin ve unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْكَاكُمْ Buyuruyor ki, ey insanlar diyor, bakın burada daha da muhatap kitleyi genişletiyor Allah Teala Hazretleri. Öbürlerinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا diyor. Ey iman edenler, ey müminler.
Bir özel eğitim var adeta.
Ama burada bütün insanlık kitlesine bir ders veriyor. Diyor ki, ey insanlar, biz sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Yani anne babanız olarak erkek, kadın erkek ya da ta Hazreti Adem'e raci olarak bir kadınla erkekten yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye kabilelere, halklara, milletlere ayırdık. Lite'arafu sadece tanışmak değil. Yani birbirinizin kadrini bilesiniz, değerini bilesiniz. Yani o falan sülaleden falan beydir. O falan aşiretten falan hanımefendidir. Yani böyle onları da onore eden, taltif eden bir vasıfta olasınız diye sizi böyle aşiretlere, kabilelere ayırdık. Yoksa o falan milletten yaramaz, o bilmem şu da onlar on para etmez şeklinde negatif değerlendirme için değil. Kadrini bilip değerli kılındığını ifade edesiniz diye bunu yapın. Yani siz aşiretle, soyla, sopla kendinizi övünmeyin. Başkalarını da bununla ilgili yermeyin. Çünkü hakikaten soy, sop, aşiret, nasiple ilgili bir şey insan kendisi belirlemiyor bunu.
Yani seçme şansımız yok hocam.
Hiç kimseye dünyaya gelirken nerede, kimin çocuğu ve hangi milletin mensubu olarak doğmak istersin diye sorulmuyor. Burada bir irade beyanı yok.
Yok.
Dolayısıyla orada bir külli irade var. Ha, o külli iradenin taksimine rıza göstermek de bir müminin vazifesidir. Ha, dolayısıyla orada bir değerlendirmede bulup onunla bir hüküm vermiş olmak o külli iradeye yapılan itirazdır. Haşa. Yani dolayısıyla
boyumuzu aşan bir şey hocam.
Haşa. Dolayısıyla Allah Teala Hazretlerinin bu sureciğin bu kısmında kesinlikle bizim değerlendirip de onu şuraya oturtmak veya onu şuradan öteye geçmesin gibi değerlendirme yapmak haddimiz değil, hakkımız değil. Ama ve burada aslında bir şey daha söylüyor Allah Teala Hazretleri. Yani illa insanların boyu, posu, eni, rengi, sarışın olması, mavi gözlü olması, esmer olması, zenci olması hiç bunun önemli değil diyor. Önemli olan ne? İnne ekramakum indallahi etkakum. Sizin en şerefliniz, en değerliniz Allah nezdinde en takvalı olanınızdır. Ha, takva yani Allah'a yakınlık duygusu, kalbini Allah'ın dışındaki şeylerden koruyabilme gayreti içerisinde olmak önemli bir ölçü. Bunun işte şeyi yok, ölçüsünü biz bilmiyoruz. Yani bir takva ölçü henüz icat olunmadı benim bildiğim. Bir çıkarsa inşallah biz de alırız. Ama şeyleri var, göstergeleri var. Yani bir insanın takvalı olduğunu gösteren iki önemli şeye işaret ediliyor. Bunlardan birisi Allah ile ilişkilerinde haşyet duygusudur. Ona haşyetle, saygıyla, sevgiyi birleştiren bir korkuyla bağlı olmak, yaratılmışlarla ilişkilerinde de merhamet duygusudur. Bir adamın merhametten nasibi yoksa, gaddarsa, o adamın takvalı olmaktan bahsetmesinin anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Hiç kusura bakmasınlar. Yani takva, Allah ile ilişkilerde haşyet, korkacak adam ya. İnnemâ yakşallâhü min ibâdihi'l-ulemâ diyor Allah Teala. Yani Allah'ı tanıyan alim billah olan Allah'tan gerçek manada korkar. Dolayısıyla haşyet duygusu takvanın tezahürüdür. Merhamet duygusu takvanın tezahürüdür. Ha, buradan takvalıdır o adam diyebiliriz ama onun sakalı, cübbesi, sarığı, kıyafeti, çarşafı bunlar takva için bir ölçü değildir.
O en güzel elbise takva hocam.
Takva evet.
Takva
o yüzden tezevvedû fe inne hayra zâdi takva diyor Allah Teala. Hacca giderken bile azık edinin ama azığın en iyisi takva azığıdır diyor. Bir başka yerde sizin söylediğinizi diyor. Yani takva elbisesi en değerli elbisedir diye. Dolayısıyla yani takva ölçüsünün dışındaki değerlilik izafesi Allah nezdinde itibar olmayan bir şeydir.
O zaman hepsine mesafeli duracağız. Takvaya evet. yakın duracağız.
Aynen. Takva ehli olan kimseye Allah ile ilişkilerinde haşiyeti yakalayan, insanlarla münasebetinde merhameti yakalayan, şefkat kanatlarını inananlara, Müslümanlara geren bir adam hakikaten takva sahibidir. Ama Müslümanları efendim ötekileştiriyor. Bütün Müslümanları tırpan sallıyor. Ben takvalıyım diyor. Yok öyle bir şey yani.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Eyvallah.
Bu güzel sohbet için. Bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş hocam. İzninizle inşallah.
Peki, sağlık olsun.
Ben Deniz bitirmek isterim bu söyleşiyi.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile beraat kavramını açtık ve bugün aslında neyden teberra edelim? Yani neyden uzak olalım ve neye tevella edelim? Neye yakın duralım? Bu konuyu gündem içerisinde irfanla, hikmetle, basiretle işlemeye gayret ettik. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.